Ayrım 11. 11. Bölüm. Doğum sancıları. İşkembeleri ağızlarına dek dolu inekler akşamüstüne doğru köye inmeye başladılar. Hareketsizlikten yorgun düşen gönüllü çobanlar da peşlerindeydiler. Aslında Dolniker yaşamın güzelliğinden bu denli büyük bir pay almamıştı. Göklerde dolaşan güneşi ilk kez o gün keşfetmişçesine yemyeşil yumuşak çimene uzanıp yatmanın tadına doyamamıştı. Eve dönerken topraklarını belleyen ve kendilerini coşkuyla selamlayan çiftçilere el sallayarak karşılık veriyordu. Devlet adamı halk kütlelerinin kendisine besledikleri sevgide en küçük bir azalma olmadığını düşündü. Ertesi gün plastikten makineli tüfeklerle silahlanmış olan Bidet ile Hidet otluğa gelerek gün boyu inekleri çakıl taşı ateşine tuttular. Dolniker ikizleri yanına çağırıp onları bir güzel aşladı.
''Günahsız sığırlara neden ateş ediyorsunuz?''
''Kuşlara ateş etmeyi denedik.'' diye özür diledi Hidet. ''Ama çok küçük olduklarından hedefi tutturamıyoruz.''
''Oh ne iyi. Peki ineğin biri size, sizin ona yaptığınızı yapsa ne olur?''
''Bir şey olmaz.'' diye cevap verdi kıdemli Hidet. ''O ateş etsin.''
''Sormamda bir mahzur yoksa silahları nereden temin ettiniz söyler misiniz?''
''Ismarladık.''
''Kime ısmarladınız?''
''Kooperatife. Biraz yetimdik de.''
Dolniker para toplama öyküsünü çocukların ağzından yavaş yavaş aldı. Ama meselenin aralarında kalacağına dair sayısız kez yemin etmek zorunda kalmıştı. Çünkü çocuklar bu başarılı çalışmayı gelirlerinin üçte birini şişman teyzelerine ayırmadan yinelemek niyetindeydiler. Dolniker bütün bunları kahkahalar içinde dinledi. Ama sonunda dudaklarını büzerek ağlamaklı bir sesle
''Zavallı gavula'' dedi. ''Bunun son olacağını hep düşünürdüm.''
Çocuklar darbelere tepki göstermeyen hedeflere ateş etmekten yorulduklarında Dolniker'e yaklaştılar. O da ikizleri dizlerine oturtarak bir süre önce et ihracatı ile ilgili sorunları görüşmek üzere gittiği Habeşistan'da gördüklerini uzun uzun anlatmaya koyuldu. Sıra yemiş bayramında çocukların yaptıkları dansları anlatmaya gelince devlet adamı gövdesini oynatmaya, ellerini çırpmaya başladı. Hatta bir ara dans sırasında söylenen şarkıyı bile mırıldandı. Çocuklar heyecandan ağızları bir karış açık, çil denizine benzeyen yüzlerinde parlayan gözlerini Dolniker'den ayıramıyorlardı.
''Amca!'' dedi Midet. ''Vallahi senin bu kadar mühendis olduğunu bilmezdik.''
Dolniker birden yüreğinin bilmediği bir duygu ile şiştiğini ve gözlerine yaşların hücum ettiğini duydu. Bir kuşağın üstünde yetiştiği bu dizlere ilk kez küçücük çocuklar oturuyordu. Bir gün Dolniker büyük bir sürprizle karşılaştı. Sınırdan sızan Arap gene eşeği üzerinde gelmiş ve bu kez daha yaşlı olan efendinin ısmarladıklarını getirmişti. Arap'ın uzattığı kağıdı sararmaya yüz tutmuş üç gazete yıllar önce Amerika'da basılmış yiddişçe yayınlardı. Dipnot, Doğu Avrupalı Yahudilerin konuştukları Almanca-Rusça karışımı dil, İbranice harflerle yazılır. Çevirenin notu. Ama devlet adamı gereken parayı da aksamadan ödedi. Çünkü İbranice harfler görmek kendisine adeta büyülemişti. Dolniker gazeteleri hemen baş yazmanına verip kendisiyle doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak ilgili haberleri ayırmasını emretti. Zev bu gazetelerde ilginç olabilecek tek bir haber bulabildi. Haberin başlığı şöyleydi.
Süt tüketimi artıyor. Uzmanlar sağmada yeni bir yöntem öneriyorlar.
Sekreter haberi küçük işlere bile önemle sarılan kişilerin ciddiyetiyle Dolniker'e uzatarak
''Seni doğrudan doğruya ilgilendirecek bir haber Dolniker'' dedi.
Dolniker gazeteyi eline aldı ve haberi dikkatle okudu.
''Teşekkür ederim'' dedi Zeyev'e. ''Gerçekten çok ilginç. Bunu lütfen dosyala dostum. Bu yeni metodu birkaç yıl sonra burada uygulayabiliriz.''
Dolniker ile Zev, sığır çobanlığı mesleğinin sığırlarını öğrenmekle vakit geçirdikleri ve doğanın bağrında yaşamanın zevkini, kendi gereksinmelerine göre biri güneşten biri kundura tamircisinin kızından yararlanarak çıkardıkları sırada, köyün toplumsal yaşam sürecinde hızlı ve oldukça olumlu gelişmeler kaydediliyordu. Bir fiil muhtar Bay Hasidov, köyün yapı ustasıyla anlaşmaya varmış, usta da aş evinin birkaç adım ötesinde merkezi bir yerde muhtarlık binasının yapımına başlamıştı. Kooperatif kamyonu bu kez çimento çuvalları ile dolu olarak gelmiş ve malzeme berberin bahçesine, daha önce oraya inşaat için yığılan taşların yanına istif edilmişti. Ancak daha 4 tane beton sütun dikilmişti ki inşaat çalışmaları olanaksızlıklar nedeniyle durdu. Yukarıda sözü geçen kamusal atılımın bu aşamasında 3 kapılı dolaplara konan verginin yapım çalışmalarının finansmanına yeterli olmadığı ve yalnızca pek küçük bir bölümünü karşılayabilecek nitelikte olduğu ortaya çıktı. Bu durum karşısında vergi kurulu hemen toplanarak 12 mükellefe 6 liralık ve bir kereye mahsus lüks vergisi koymama önerisini karşı oylamaya sundu ve karar oy birliğiyle alındı. Yeni emir denetmen Afar Kiş ile yüzbaşı MİHA tarafından ve Şeytan adlı köpeğin işbirliğiyle akıllara durgunluk veren bir hızla yerine getirildi. Artık bu andan başlayarak olayların zincirleme gelişmesini kimse önleyemezdi. Dorniker ertesi gün otlaktan döndüğünde tarlalarda kimselerin bulunmadığını gördü. Devlet adamı bu durumu nasıl yorumlayacağını düşüne düşüne köye vardığında işin aslı ortaya çıktı. Köy halkının bir bölümü ana yol boyunca küçük küçük gruplar halinde toplanmış, bir bölümü de aş evinin masalarına oturmuş aralarında tartışıyorlardı. Kıpırtının nedenini anlamak zor değildi. Çünkü deponun duvarına kırmızı tebeşir ve Rusça harflerle şunlar yazılmıştı: "Kel berber vergi kağıtlarına imza basıyor." Dorniker harfleri bile doğru dürüst yazılmamış bozuk cümleyi öfkeyle okudu. Yüzüne fırtına habercisi bir kırmızılık yayılmaya başlamıştı. Devlet adamı çoban kıyafetini bile değiştirmeden kundura atölyesine daldı.
"Duvarın üzerine bu aptalca şeyleri yazmak senin fikrin miydi?" diye saldırdı Gorbiç'e.
Ama kunduracı anında gardını alarak cevap verdi:
"Ben değil, babam yazdı."
Dorniker soluk yüzlü ihtiyara yaklaştı. Tısemah'ın babası taburesini bırakmadan korkuyla geriledi.
"Olamaz mühendis bey," diye mırıldandı baba Gorbiç. "Bugün de 1 saat eksik çalışamam."
"Senin işini konuşmaya gelmedim moruk," diye gürledi devlet adamı. "Buraya çılgın oğlunun iktidar hırsı ile daha yolundan sapmamışken vazifeye el koymaya geldim."
"Özür dilerim mühendis bey ama," diye atıldı kunduracı, "seçimlere hazırlanmam gerektiğini sen kendi ağzına söyledin. Babamdan duvara berberin vergi kağıtlarına imza bastığını yazmasını söylememde ne zarar var? Adam imza basmıyor mu?"
"Basıyor." "Tamam, basıyor. Ama neden kel berber yazdınız?"
"Çünkü adam gerçekten kel," diye öfkelendi kunduracı. "Gerçeği söylemek yasak mı oldu şimdi? Zalmanın saçı olsaydı da biz buna rağmen ona kel deseydik o zaman kızabilirdin. Ama herifin kafasında bir tel bile yok mühendis bey. Ne oluyoruz yahu?"
Bu yanıt karşısında biraz da şaşıran Dorniker,
"Haksızsınız arkadaşlar," diye mırıldandı. "Bir gün size neden haksız olduğunuzu anlatacağım."
Devlet adamı dükkandan çıktığında büyük bir yorgunluk duydu. Gorbiç'in neden haksız olduğunu da hala izah edemiyordu. Bir trajedi oynuyormuşçasına sekreterine dönerek,
"Savaşta insanların vahşetine set çekilemez," dedi.
Ertesi gün deponun diğer duvarında beliren kocaman bir yazı, Dorniker'in bu sözlerinin doğruluğunu gösterir nitelikteydi:
"Topal kunduracı ne zamandan beri okur yazar oldu."
O hafta Kimyonköy'de kuruluşundan bu yana görülmemiş olaylar döndü. Önce berber, köyün yazılı olmamakla birlikte geleneksel olarak geçerli olan yasalarına karşı geldi. Zalman Hasidov Tel Aviv'e gitti. Bu devrimci atılımından önce köy büyük tartışmalara sahne oldu. Berber önce resmi at arabası ile çimene uzanıp güneşte yanan Dorniker'in yanına gitti ve sekreterin duyamayacağı biçimde içini döktü.
"Mühendis bey, bana bir tek siz yardım edebilirsiniz. Seçimler yaklaşıyor ve görüyorum ki şu bizim topal kunduracı her şeyi benden iyi beceriyor. Vergi kağıtlarına imzayı basmakla hata ettim. Çünkü şimdi herkes onlara da vergi koyarım diye korkuyor. Düşündüm de işler bir yola girene kadar vergileri kaldırmakta yarar var."
Dorniker sevimli danalarına baktığı bir sırada rahatsız edilmesine kızmıştı. Ama yeniden muhtar seçilemediği takdirde dünyasının yıkılacağını sanan bu küçük adama acımıştı.
seçmenlerin sempatisini kazanmak için vergileri iptal etmek dürüst bir hareket değildir, diye yanıtladı berberin sorusunu, yüzünü güneşin dik ışınlarından ayırmadan. Alınabilecek en ileri tedbir vergi yüzdelerinin düşürülmesidir. Bu durumda da arkadaşlar, yapılması gerekli olan en mühim şey de geniş çapta bir kampanya açıp hakikatleri halka aksettirmek, anlatmaktır.
Öyle şey olmaz mühendis bey. Ben köyde yaşayan 150 kişinin her birine neden haklı olduğunu anlatamam. Duvarlara da o kadar çok şeyi yazamam. Bu durumda ne yapmalıyım?
Dolniker yerinden kalkıp berberin omuzuna dostça vurdu.
Bay Hasidov, aranıza geldiğim günden beri böyle güzel sözler duymadım. Bravo!
Hayret içinde kalan berber gözlerini kırpıştırdı. Bu nadir övgü karşısında yüzü kızarmıştı.
Evet diye kekeledi. Bazen söylediğim oluyor.
Şimdi beni dikkatle dinle dostum. Mantık der ki bunları 150 kişiye teker teker anlatmak zorunda değilsin. Bu 150 kişiyi bir araya toplar ve bir kere konuşur, bir kere de fikrini izah edersin.
Hayır mühendis bey, bunu yapamam. Yeteneğim yok.
Yapacaksın. Burada lazım olan şey akustik kanunlara göre kurulmuş, yeterli genişlikte bir kültür merkezidir. Aslında böyle bir salonun eksikliğini ta başından beri hissettim.
Geçici meclis protokol müdürünün kayıtlarından da anlaşıldığı üzere bir kültür merkezi kurma önerisini karşı oylamada oy birliğiyle çekimser kalarak kabul etti. Ve bu iş için derhal muhtarlık binasının karşısında sokağın öte yanında bir arsa ayrıldı. Tesisin finansmanı için geçici meclis 12 üç kapılı yükümlünün bir kereye mahsus olmak üzere 30 liralık zorunlu katkıda bulunmaları kaydı ile mali gücünden yararlanmayı önerdi. Denetmen Afarkiş bu noktada araya girerek yükümlülerin bu kez kendisine karşı gelmelerinin kaçınılmaz olduğunu bildirdi ve bu yeni katkının toplanmasında zorluklarla karşılaşacağını öne sürdü. Son gidişinde bir kereye mahsus olmak üzere konan lüks vergisinin bir kuruşunu bile alamamıştı.
Arkadaşlar, objektif olalım diye uyardı başkan meclis üyelerini. Vergileri neden yalnız bu bir avuç vatandaştan toplamakla ısrar ediyoruz?
Nedeni açık mühendis bey diye açıkladı A. Farkiş, meclis üyelerinin tümünün tutumunu.
Biz bu adamları artık tanıyoruz. Günün hangi saatlerinde evde olduklarını biliyoruz. Şeytanın da onları bir iki kere ısırdığı oldu. Üstelik daha önemlisi bir yükümlünün yükümlü olduğunu duyunca derisi yüzülüyormuşçasına kafasını duvarlara vurduğu o ilk aşamayı da atlatmış bulunuyorlar. Bunlar vergiye alışık mühendis bey. Şimdi tutup da yeni yükümlüler yetiştirmem çok zor olacak. Peki, dedi Dolniker. Zamanla bu adamlar mali açıdan yıkılıp iflas edecekler.
Ne demek diye aykırdı Gorviç. Çocuk mu onlar? Sen tatlı canını üzme mühendis bey. Muhtarlığın başında zavallı kişiler bulunmadığı sürece her şeye bir hal çaresi bulunur.
Zavallı senin sülalendir diye bağırdı Bayan Asido. Domuz diye ekledi kocası.
Cesaretin varsa çık er meydanına.
Dolniker nikah masasına şiddetli çekiç darbeleri indirerek protokol müdürünü iğrenç sırıtışının düşük bir akıl düzeyine işaret olduğu konusunda uyardı. Ama bu sözleri can evinden vurulan berberin öfkesini söndürmeye yetmemişti.
Onların neden canı gönülden vergi ödemediklerini sana söyleyeyim diye devam etti. Çünkü Tısemah Gorviç onları kışkırtıyorsun.
Ne olacak diye bağırdı kundura tamircisi, sen de kışkırt.
Hayır dedi berber, ben bir mühür yaptıracağım.
Meclis üyeleri durumu ancak uzun bir süre sonra kavrayabildiler. Zalman Hasidov yükümlülerin verdikleri paranın karşılığı olarak gerektiği gibi düzenlenmiş bir alındı almadıkları için vergi ödemeyi istemediklerini düşünüyordu. Örneğin kooperatife ödendiği zaman kamyon şoförü üstü mühürdü, altı mühürdü, hatta tarihi bile mühür olan alındılar getiriyordu. Meclis resmi bir alındı üzerine mühürünü basabilseydi yükümlülerin tutumu çok değişik olurdu. Berberin sözleri inandırıcıydı.
Çok güzel bir fikir dedi Elipaz. Şoföre söyle sana Tel Aviv'den şöyle güzel, etrafı çiçekli bir mühür getirsin. Benim açımdan sakıncası yok.
Zevkle seçilmesi gereken bir şey de şoförlere güvenemem dedi berber, sesi hafiften titriyordu. ''Sanıyorum'' diye ekledi karısına sokularak, ''kendim gitmek zorunda kalacağım.''
Toplantı salonu birden bir ölüm sessizliğine gömüldü. Aniden gelen sessizliği hisseden kediler bile temsilcilerin ayakları arasında gezinmeyi bırakmışlar, hayret dolu bakışlarını salonda bulunanlara dikmişlerdi. Meclis üyeleri arasında ilk uyanan kundura tamircisi oldu. Öfke içinde masanın üzerine çıkıp korkudan yerine iyice yapışan berberin başına dikildi.
Allah kahretsin, alçaklığın bu kadarı görülmemiştir. Köyün parasıyla gitmeyeceksin Zalman Hasidov, bunu ben söylüyorum sana.
Gideceğim diye fısıldadı berber titreyen sesiyle, gideceğim.
Gitmeyeceksin.
Gideceğim.
Gitmeyeceksin.
Gideceğim.
Gümbür.
Başkanın çekiç darbeleri ikinci masayı kulakları sağır eden bir gürültü ile parçalamıştı. Enkaz altından çıkmaya çalışan Dolniker'in gırtlağı gene tıkanmış, ağzından anlamsız hırıltılar çıkıyordu. Zev düzeltilmesi olanaksız felaketlere yol açılmaması için hemen eyleme geçmesi gerektiğini görerek ''Ama Bay Gorviç'' diye aykırdı, ''Kimin önce gideceği o kadar önemli mi?'' Tsemah Gorviç tahta parçalarının arasından çıkarak bir an kafasını toplamaya çalıştı.
''O zaman iş değişir.'' dedi sonunda. ''Tamam, önce Zalman gitsin.''
Berber sabahın erken saatlerinde bahçesine yeni inşaat malzemelerini boşaltan kamyona binerek yola çıktı. Zalman Hasidov giyimine büyük dikkat göstermişti. Üzerine çektiği siyah takım giysisi daha leke yüzü görmemişti. İçinde bulunduğu heyecan gergin yüz hatlarından okunabiliyordu. Yola çıkarken bir mühür için bu kadar para harcayıp başka bir kente giden, bilfiil berberi görmek istemeyen kundura tamircisinin dışında bütün köy halkı onu uğurlamaya gelmişti. Geçici meclis adına köyün celebi ona iyi yolculuklar dilemiş, dualarla uğurlamıştı. Bilindiği üzere mühendis Celebi, muhtarın köy dışında görevde bulunduğu süre için muhtar vekilliğini atamıştı. Muhtar ertesi gün çimento yükü ile köye gelecek kamyonla dönmeyi tasarlıyordu. Ama gene de günlük işlerini yardımcısına devretti. Buna şoförün getirdiği ve üstünde köy başkanına yazısı bulunan zarf da dahildi. Kamyon köylülerin uğurlayışları arasında ayrılırken berber sevinçle muhtarlarını geçirmeye gelen halka durmadan elini sallıyordu. Kamyon bir süre yol aldıktan sonra Zalman Hasidov şoföre durmasını söyledi ve bezlere sarılı bir sandığın içine saklanmış olan karısının çıkmasına ve şoför mahalline girmesine yardım etti. Görevle giden berber ertesi gün Kimyon köye dönmedi. İkinci hatta üçüncü günde dönmedi. Muhtar vekili olan Celep Hasidov'un dönmemesi üzerine köyde yükselen sesleri, çiftçileri evlerinde kendi kendilerine tıraş olmaya ikna ederek susturmaya çalıştı. Tanrı'nın bildiğini kuldan saklamanın alemi yok. Yakov Seferadi elinde tuttuğu yetkileri hiçbir zaman kötüye kullanmadı. Kişisel çıkarlarına alet etmedi. Yaptığı tek şey berber dükkanı kapalı olduğu süre içinde köylülerden birkaçını evine çağırıp günlük dinsel gerekleri yerine getirmek oldu. Kamyon köyden ayrıldıktan 4 gün sonra geri geldi ve Hasidov'un evinin önünde durdu. O sırada sokaktan geçenler şimdiye dek görmedikleri bir sahneye tanık oldular. Berberin karısı elinde yaldızlı bir çerçeve ile iniyordu. Bir sürü renkli meyve, bir keman ve ince işlerle süslü bir Tevrat'ın resimlendiği yağlı boya bir tabloydu bu. Evin çevresinde toplananlar arasında meraklarına yenilenler bu göz kamaştırıcı şeyi yakından incelemek için yaklaştılar ve bu değer biçilmez hazineye ödedikleri fiyatı sordular. Ancak Bayan Hasidov bu soruyu çok özel bir konu olduğu gerekçesiyle yanıtlamadı. Tahmin edileceği üzere geçici meclis bu olayı tartışmasız rafa kaldırmadı. Mühendisin emriyle Gorviç, Kiş, Hasidov ve Hermanoviç'ten meydana gelen bir tahkikat komisyonu kuruldu. Komisyon üyeleri berberin döndükten sonra sunduğu ve ayrıntıları kapsamayan harcama raporunu inceledikten sonra verilen bilginin yetersiz olduğu kararında birleştiler.
''Anlat bakalım Zalman'' diye sordu kundura tamircisi gözlerini kısarak. ''Burada gösterdiğin toplam harcamaya resim de dahil mi?''
''Evet'' diye cevap verdi Hasidov safça. Ancak bu sözlerle geçerli her türlü dürüstlük ve ahlak kurallarını yıkmıştı. O kadar ki temsilciler çaresizlik içinde gözlerini mühendise çevirmekten başka bir şey yapamadılar. Dolniker bile ortalığı yatıştırmak amacıyla aldığı kararı açıklamadan önce uzun bir süre duraksadı.
Atalarımız ne demiş? Vazifesini iyi yapan kişiye layık olduğu mükafat verilmelidir. Bu tablo temsil masraflarına sayılacaktır.
Gorbiç bu cevapla yetinmedi.
Ona da peki, ya gezinin 3 gün sürmesine ne demeli? Mühürün yapılması zaman aldı diye cevap verdi soruşturma kurulu üyesi Berber. Ancak bu yanıt da doyurucu bulunmadı. Peki neden karını da yanına aldın?
Onu almak zorunda kaldım. Bir insanın 3 gün yalnız yaşaması kolay şey mi sanıyorsunuz?
Akla yakın dedi Afarkiş. Şimdi mühürü göster bakalım.
Mühür yok dedi bilfiil muhtar. Yanıma 1 günlük para almıştım. 3 gün geçince mühürü alacak param kalmadı.
Yüzü kireç gibi bembeyaz kesilen Gorbiç öyle olsun diye tısladı. Yarın ben gidip mühürü alırım.
Gerek yok dedi Berber. Yolda gelirken bu sorundan nasıl kurtulabileceğimizi ve işleri mühürsüz nasıl yürütebileceğimizi düşündüm. Yükümlülerin ödeyeceği vergiyi kooperatiften kimyon satışı karşılığı aldıkları paradan keseriz, olur biter.
Bu öneri soruşturma kurulunun Hasidov'un gezisini kınayan bir karar almasına yeter de artardı bile. Ama bütün bu tartışmalar sırasında Bayan Hasidov'un başında geniş kenarlı, üzerinde kocaman ve rengarenk tavus tüyleri sallanan yeni şapkası ile aralarında oturması meclis üyelerini bu atılımdan vazgeçirdi. O gece gizli bir takım eller deponun 3. yanına şu soruyu yazdı.
Berber karısının papağan şapkasını hangi paradan aldı?
Bu sorunun yanıtı ertesi gün 4. duvarın üstüne geldi.
Ya kundura tamircisinin kızının kardı neden şişti?